15. kısım, sayfa 155. Doktor Langleber, hayır ben asistanıyım. Jean doktorun cep telefonunu aramıştı. François Tan'ın otopsisinden sorumlu adli tabibin entel doktor olduğunu öğrenmek için birkaç telefon konuşması yeterli olmuştu. Telefona çağırın. Otopsi odasındayız. Kim arıyor? Jean dijital teybini alçak sesle konuşan Langleber'in sesini duyuyordu. Hangi cesedin otopsisini yapıyorlardı? François Tan'ınkini mi? Beyazlar giymiş iki adamı paslanmaz masasının üzerindeki kavrulmuş, kömürleşmiş ve büzüşmüş arkadaşının etrafında hayal ediyordu. Ona yargıç Korova'nın aradığını söyleyin. Jean boğuk sesler duyuyordu. Asistan eliyle telefonun mikrofonunu kapatmıştı. Langleber'in sesi işitildi. Ne istiyorsunuz? Ses tınısı sertti. Sanki bir kilisenin içinden yankılanıyor gibiydi. Jean doktorun telefonunun hoparlöründen konuştuğunu tahmin etti. Bazı sorular sormak. Hangi sıfatla? Henüz davaya atanmadım dedi Jean. Hangi dava? Siz neden söz ediyorsunuz? Yamyam cinayetleri dosyasını alacağımı düşünüyorum. Beni o zaman arayın. Doktor Langleber, kaybedecek zamanımız yok. Yamyam cinayetleriyle François Tan'ın hayatına mal olan yangın arasında bir ilişki olduğuna dair bazı tahminler var. Ne tür tahminler? Jean biraz düşündü ancak bir cevap bulamadı. Konuyu değiştirmeyi tercih etti. François Tan'ın otopsisini bitirdiniz mi? Dosya üzerinde çalışıyorum. Doğru tahmin etmişti. Arkadaşının üzerinde inceleme yapıyorlardı. Bir anda asma katta alevlerin arasında dövüşen iki adam yeniden gözünün önüne geldi. Vücudunda kavga izleri buldunuz mu? Benimle dalga mı geçiyorsunuz? François Tan'dan geriye kalanlar şu an önümde. Her ne olursa olsun hiçbiriz olmadığını size kesinlikle söyleyebilirim. Tan bir odun kömürüne dönüşmüş. Gözlerinin dolduğunu hissetti. Hastanede kendine geldiğinden beri sinirleri zaten bozuktu ama şimdi burnunu çekti. Sonra sert bir ses tonuyla konuştu. Yangın öncesi neler olduğu hakkında herhangi bir ayrıntı yok mu? Yangınla ilgili pek bir şey bilmediğiniz anlaşılıyor. İtfaiyeciler cesedi çıkardıklarında tanınmaz bir haldeydi. Sıcaklığın etkisiyle vücut şişmiş, derileri patlamıştı. Hiç fırında tavuk pişirdiniz mi? Doktor, arkadaşımdan söz ediyorsunuz. François benim de arkadaşımdı ama bu durum onun bir sosis gibi patlamasına engel olmadı. Jean sustu. Doktor konuşmasını sürdürdü. Ölümün kesin sebeplerini öğrenebilmem için onu açmam gerekiyor. Organlarının pembemsi renginden karbon monoksit zehirlenmesi anlaşılır. İnşallah duman zehirlenmesinden ölmüştür ve alevleri hissetmemiştir. Tan ve dövüştüğü adam asma katta alevler tarafından yutulmuştu. Jean cevabı zaten biliyordu. Hiç beklemediği halde adli tabip birden onu şaşırttı. Tamam, tuhaf bir şey var. Nedir? Ceset üzerinde bir maddenin kalıntıları, özellikle ellerde ve kollarda. Yanıcı bir madde mi? Tam tersine. Anlamıyorum. Yanmaz bir zımbırtı, bir tür vernik ya da reçine, bir koruyucu. François Tan'ın kolu koruyucu bir tabakayla mı kaplıydı? Langleber de aynı düşüncenin peşinden gidiyordu sanki. Kendini bu şekilde alevlerden korumak istemiş ama başaramamış. Kollar da vücudun geri kalan kısmı kadar yanmış. Örnekleri analize yolladınız mı? Evet. Kime? Korova buraya kadar. Bana sadece bu bilgiyi verin. Mesut. Olay yeri inceleme şefi. Teşekkürler doktor. Rica ederim. Doktor telefonu kapatmadan önce Jean bir soru daha sordu. Francesca Tercia'nın otopsisini bitirdiniz mi? Cumartesi günü evet. Diğer cesetlerle farklılıklar saptanadınız mı? Hayır. Pislik herifin işini tamamlayacak zamanı bulamaması dışında. Yaralar, kesik izleri diğerleriyle tam olarak aynı mıydı? Tamı tamına. Gözler dışında. Bunu daha önce konuşmuştuk. Herhangi bir ipucu yok mu? En önemli ipucu bütün cinayetlerin tam olarak birbirinin benzeri olması. Michel Foucault'un ne dediğini biliyor musunuz? Tekrarların oltusu içinde sadece tek bir kez gerçekleşen bir şey vardır. Jean sinirinin tepesine çıktığını fark etti. Tan'ı düşündü. Bu cinayet mahalle entelektüeli karşısında o da sinirleniyordu. Gecikmeli de olsa François'yı hala yaşıyormuş gibi düşündüğünü fark etti. İçi sızladı. Ölüm karşısında hayal kırıklığına uğramak için Tan'ı daha kaç kez bu şekilde canlı, içten haliyle hatırlayacaktı. Foucault haklıydı. Tekrarların oltusu içinde sadece tek bir kez gerçekten bir şey vardır. Ölüm. Ben de size bir soru sorabilir miyim dedi adli tabip. Buyurun. Yangın sırasında orada ne arıyordunuz? Tan'ı kurtarmaya çalışıyordum. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra doktor terbiyesizlikle tevekkül arasında bir ses tonuyla konuştu. Yargıçlara madalya vermiyorlar. Beni artık aramayın Korova. En azından resmi olarak davayı alana kadar. Jean telefonu kapattı ve Ali Mesut'un numarasını çevirdi. Daha cümlesini tamamlamamıştı ki olay yeri inceleme şefi lafını kesti. Nedir bu, bir oyun mu? Biraz önce de Reisenbach aradı. Bu davada yetkili olmayan hiç kimseye konuşmayacağım ve 10 yıllık bir arkadaşlık. Bu sizin için yeterli bir sebep değil mi? Mesut cevap vermedi, etkilenmiş gibiydi. Jean, Tan'ın ölümünün özel bir olay olduğunu düşünüyordu. Kurban soruşturmada yer alan herkes tarafından tanınan biriydi. Bu dosyada polisler, doktorlar, teknisyenler ve sorgu yargıçları hem yargıç hem de taraftı. Şimdilik birçoğu mesleklerini ve yetkilerini ön plana alarak duygularını bastırıyor ve soğukkanlı davranmaya çalışıyordu. Tamam dedi Jean, kasten çıkarılmış bir yangın olduğundan emin miyiz? Hiç şüphe yok. Yangının hızla yayılmasını sağlayan bir maddenin kalıntılarını saptadık. Ne tür bir madde? Hidrokarbon, benzin veya solvent araştırıyoruz. Yangın nereden başlamış? Beşinci kattan, Tan'ın sahanlığından. Buradaki parke ahşabının sadece üstü siyahlaşmış. Bu da alevlerin hızla yayıldığını gösteriyor. Ağır yanan bir madde değilmiş. Yangın sahanlıkta başlamış ve oradan her tarafa yayılmış. Jean daire kapısını kırarak içeri girdiğini hatırladı. François'nın kapısı yanmamıştı. Normal. Yangını çıkaran kişi benzini kapının altından akıtmış olmalı. Alevler tüm evin içini kaplamış. Sonra da binanın cephesinden alt katlara ulaşmış. Bana bir maddeden söz ettiler. Tan'ın kollarında reçine veya vernik türü bir şey. Doğru, bir tür plastik. Örnekleri analize yolladım. Ekibinizde bu işle ilgilenen uzmanın adını ve telefonunu alabilir miyim? Hayır. Zaten bu davaya bir sorgu yargıcı atanana kadar çıkan sonuçlar resmiyet kazanmaz. Aksi ispatlanana dek. O yargıç da siz değilsiniz. Jean onu duymazlıktan geldi. Langleber'le konuştum. Ona göre bu koruyucu bir maddeymiş. Tan'ın yargından korunmak için kollarına sürdüğü bir zımbırtı. Aynı fikirde değilim. Her şeyden önce Tan'ın yangından korkması için bir sebep yoktu. Ayrıca evinde neden bu tür bir madde bulundursun ki? Her ne olursa olsun henüz nasıl bir madde olduğunu da bilmiyoruz. Siz farklı mı düşünüyorsunuz? Erimiş ve üzerine atmış bir madde, kütüphane verniği veya onun gibi bir şey. Aldığımız ilk numuneler evdeki bir maddeyle örtüşmüyor ama çalışmalar daha bitmedi. Jean durumu kavruyordu. Tersine bir olay söz konusuydu. Tan'ın üzerine akan katilin bizzat kendisiydi. Saldırgan alevlerden korunmak için vücudunu yanmaz bir maddeyle kaplamıştı. İşte çıplak olmasının nedeni de buydu. Alevleri hissetmiyor gibi görünmesinin sebebi de. Daha çok saçları dikkatini çekse de alevlerin arasında en ufak bir acı hissetmediğini görmüştü. Ve cesedi de bulunmamıştı. Oradan kurtulmuştu. Artık dedi Mesut, size hoşça kalın diyorum Jean. Davaya resmen atandığınızda beni görmeye gelirsiniz. Jean'a sürekli aynı nakaratı işitmekten gına gelmişti. Son cinayet mahallinden topladığınız delilleri analiz ettiniz mi? Şu Viotti atölyesindeki. Hala devam ediyor. Öncekilerle farklılıklar var mı? Teknisyen cevap vermedi. Var mı yok mu? Duvardaki yazılar yeni bir madde içeriyor. Kan, tükürük, dışkı ve bunlara ilaveten de anyon sıvısı. Bir önceki cinayet sırasında çalmış olduğu anyon sıvısı. Tam bir kaçık. Bir doğurganlık seremonisi, bir adak ritüeli. Bunlarla ilgili bir travma. Joachim kısır mıydı? Yoksa anne babasının kısır olması yüzünden zor koşullar altında mı dünyaya gelmişti? Mesut'a teşekkür etti ve dosyayı resmen aldığında onu yeniden arayacağına söz verdi. Pek ikna olmamıştı. Son bir numarayı daha aradı. Her şeyi berbat etmek bahasına da olsa dosyayla ilgili tereddütler yaşamak istemiyordu. Bernard Level'le Tan'ın danışman olarak ayarlandığı profil uzmanıyla konuşacaktı. Jean psikolojik yaklaşımlara pek rağbet etmezdi ama şu an bulunduğu noktada bunu düşünecek durumda değildi. Numarası dosyada yazılıydı. Soruşturmayı süren yeni yargıç siz misiniz? Level savunmadaydı. Jean soğukkanlılıkla cevapladı. Şimdilik soruşturmaya atanmış biri yok. Ben sadece bir meslektaşım ve bir arkadaş. François Tan'ın yürüttüğü soruşturmanın dosyası önümde. Sizin tarafınızdan imzalanmış herhangi bir rapor yok. Neden? Davadan uzaklaştırıldım. Raporumu bile henüz sunmamıştım. François Tan tarafından mı uzaklaştırıldınız? Hayır, onun dışında gelişti. Üçüncü cinayette çıkardığım sonuçların artık geçerliliğinin kalmadığı söylendi. Beni ondan ilgilendiriyor. Sessizlik. Level düşünüyordu. Tanımadığı bu kişiyle telefonda konuşmak lehine olabilir miydi? Yeniden davaya dair olabilir miydi? Jean onun gururunu okşamaya karar verdi. En başından beri olayın içindeyim. Üç cinayet mahallinin ikisine gittim. Her şeyin daha anlaşılır olabilmesi için bize sadece tek bir psikoloji uzmanının yardım edebileceğini biliyorum. Burada son derece çılgınca bir şeyle karşı karşıyayız. Bunu size ben söyletmiyorum diye alaycı bir tavırla güldü Level. Mesela şu kanlı yazılar. Üçüncü cinayet mahallinde de var mıydı? Evet, aynı malzemeler mi? Bu kez anyon sıvısını eklemiş. İkinci cinayet sırasında çalmış olduğu Pavua laboratuvarlarından. Bundan emindim. Neden? Mekanları rastgele seçmiyor. Bir kurbandan çok bir dekor seçiyor. Bir durum yaratıyor. İşte bu nedenle cinayet mahallelerinden bazı şeyler çalıyor. Bu tahlil laboratuvarları bir doğurganlık tapınağı. Bildiğim kadarıyla üçüncü cinayetin işlendiği yer ise tarih öncesi dönemle alakalı. Tüm bunlar bir bütünü oluşturuyor. Biraz daha açın lütfen. Her cinayet bir kurban töreni. Maktulün hayatı gizemli bir tanrıya sunulan armağan. Kanibalizm eyleminin de bir rolü var. Onun yaptığı şeye bir ruh kazandırıyor. Yaşam enerjisi veya kadın rahmi gibi kavramlar ritüelin can alıcı noktası. Psikiyatrik açıdan katilin profilini nasıl tanımlarsınız? Eylemlerini kontrol altında tutan, soğukkanlı, asosyal bir psikopat. Aynı zamanda dayanılmaz krizler geçiren bir psikopat. O gibi anlarda da ipin ucunu kaçırıyor. Jean Joachim'i düşündü, metalik sesini. Bir kişilik bölünmesi yaşıyor olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Bu terim hemen her şey için kullanılıyor. Şizofreniden söz ediyorsanız hayır. Buna karşılık bir farklılaşma yaşıyor. Bir parçası ondan uzaklaşıyor. Bu bakımdan Jean'ın çözmesi gereken bir sorun vardı. Joachim sonradan hatırlamadığı krizler geçiriyordu. Bu durumda cinayetleri planlayan kimdi? Kurban törenlerinin yapıldığı mekanı kim hazırlıyordu? Tüm bunları organize eden soğukkanlı, duygusuz ruh kimdi? Jean Perrault'un koyduğu teşhisi hatırladı. Otizm. Bu patolojiden bahsetti. Saçma diye cevapladı Level hiç tereddüt etmeden. Otizmin özelliği dış dünyayı tamamen yadsımaktır. Yunanca otos, kendi kendisi, kendiliğinden anlamları taşır. Oysa kabul edelim veya etmeyelim, cinayet başkasının varlığını tanımaktır. Ayrıca bir otistik bu tür cinayetleri işleyecek kadar donanımlı değildir. Otistik dehalarla ilgili yaygın kanının tersine çoğunda önemli derecede zeka geriliği vardır. Farklılaşmadan bahsettiniz. Katilin bir yanı akılcı, organizatör bir adam, diğer yanı otistik bir kişilik. Yani katilin eli olabilir mi? Otizm beynin sadece bir bölümünü etkileyen, diğer bölümüne dokunmayan bir patoloji değildir. Global bir bozukluktur, anlıyor musunuz? Jean anlamıştı. Ama Joachim'in profiliyle uyuşmayan bir şeyler vardı. Neville'e teşekkür etti ve telefonu kapattı. Birkaç saniye sonra ceketinin cebindeki telefonu çaldı. Benim, Emmanuel. Jean'ın içini bir teselli duygusu kapladı. Bu öğleden sonra Le Monde'da okudum. Nedir şu yangın hikayesi diye sordu Emmanuel. Jean saatine baktı. 15:30. Demek Salı günkü Le Monde, Mansi sokağını ilk haber olarak vermişti. Çılgın geceyi kısaca anlattı. Tanın telefonunu, yangını, alevleri, tanı kurtarma girişimini. Bu olayın bana cumartesi günü bahsettiğin davayla bir ilgisi var mı? Evet. Şüphelerin doğrulanıyor mu? Artık şüphe olmaktan çıktı, gerçek oldu. Dosyayı sana vereceklerini sanıyor musun? Hayır. Ama yapmam gereken her şeyi yapacağım. Kendine dikkat et Jean. Ne açıdan? Her açıdan. Eğer yangın kasten çıkarıldıysa, senin katil kendisine yaklaşacak herkesi ortadan kaldırmakta tereddüt etmeyecektir. Öte yandan yetkin olmadan soruşturma yapamazsın. Asliye Ceza Mahkemesi'ndekilerle başının belaya gireceği kesin. Kimse senin bu şekilde bağımsız davranmana izin vermez. Seni haberdar ederim. İyi şanslar yavrum. Jean telefonu kapattı ve Anton Ferro'yu düşündü. Artık ondan telefon etmesini beklemiyordu. Psikiyatr kaçmıştı. Jean'ı aramayacaktı. Onun sorgu yargıcı olduğunu ve Paris'te ona yardım edebilecek tek kişinin Jean olduğunu bilmiyordu. Telefonu yeniden çaldı. Bu kez sabit attı. Jean, benim. Başkanın, Nanter Asliye Mahkemesi Başkanının sesini hemen tanımıştı. Seni ofisimde bekliyorum. Hemen. Sekreterimden randevu almana gerek yok. Başkanın görünüşü konumuna uygun değildi. Nanter Asliye Ceza Mahkemesi'ni yöneten ve Île de France'ın en önemli başkanlıklarından biri olan Fransa Adalet Bakanlığı'nda sözü geçen bu adam kavruk biriydi. Ufak tefek, cılız, kırış kırış, boyu çalışma masasından biraz uzun, omuzları koltuğunun arkalığından daha dar bir adam. Kel kafalı ve gri tenliydi. Bu kırış kırış gri cildiyle Vezüv yanardağından püsküren lavlarla taşlaşmış Pompei insanların kalıplarını andırıyordu. En çarpıcı yeri yüzüydü. Çukurlarla tümseklerin, düzgün yüzeylerle çirkin girinti çıkıntıların bir karışımı. Eğri büğrü kafası bir sürü çarpık düşünceyi, kötü niyeti barındırıyor gibiydi. Patlak gözleri sürekli olarak sarımsı bir sıvıyla kaplıydı. Kalın dudakları üstlendiği işlevi hakkıyla yerine getiren tek unsurdu. Bariton bir ses, otur. Jean söyleneni yaptı. Yukarı çıkarken başkanın ona yamyam cinayetleri dosyasını veya Monsi sokağındaki yangın soruşturmasını ya da her ikisini vereceğine dair boş umutlar beslemişti. Şimdi ise onun tokmakla dövülmüş gibi duran suratına bakıyor, çok daha beylik sözler işiteceğini tahmin ediyordu. Kurallarla ilgili iyi bir azar. Kendine iftihar mı ediyorsun? Jean susmayı tercih etti. Tam olarak hangisinden söz ettiğini bilmiyordu. O kadar çok yanlışlık ve kuralsızlık yapmıştı ki devamını getirmesini bekledi. Bir sorgu yargıcı olarak her zaman kendini korumak ve yetkili mercilere başvurmak zorundasın. Bu yangın esnasında itfaiyecileri durumdan haberdar etmeliydin. Nokta. Kendi adıma hareket ettim. Şimdi de bir yargıç olarak cezalandırılacaksın. Duralex, Sedlex. Jean kafasında tercümesini yaptı. Yasa katıdır ama yasadır. Yargıçlar adaletin atalarından, Romalılardan miras kalmış Latince alıntılar yapmaktan hoşlanırlardı. Ama başkan bu konuda biraz abartıyordu. Yazık diye ekledi şüpheci bir ses tonuyla. Bu olayda artık bir tanık olduğundan savcılık bu soruşturmayı sana emanet edemez. Kimsenin böyle bir niyeti yok zaten. Nereden biliyorsun? Kadın sezgisi. Başkan kaşlarını çattı. Kadın olduğun için bu dava zaten sana verilmeyecekti demek, öyle mi? Boş ver dedi Jean. Güveni yerine gelmişti. İkinci husus. Bana yanyam cinayetlerinin işlendiği mekanlarda tanın yanında olduğunu söylediler. Doğru. Hangi sıfatla? Danışman olarak. Adam ağır ağır başını salladı. Gözlerinin altındaki torbalar zamanla ve deneyimle oluşmuş bir sıvıyı içeren gizemli anatomik bezleri andırıyordu. Korkulu cinayet turizmi mi yapıyordunuz? François'nın bu davayla ilgili kaygıları vardı. Benim iyi bir algılama gücüm olduğunu düşünüyordu. Bu tür dosyalarla hiç ilgilenmediğin halde, öyle mi? Jean artık her şeyin sapasardığını biliyordu. Monsi sokağı soruşturmasını alamayacaktı. Yamyam cinayetleri dosyasını da. Belki de bundan sonra hiçbir davayı alamayacaktı. Bir yargıç kapı önüne konulmazdı ama kızağı çekilmiş çok yargıç vardı. Savcılıkla bu konuyu görüştüm. Bu dava da sana verilmeyecek. Neden? İşin içine çok girdin. Tana çok yakındın. Bu araştırma tarafsız bir sorgu yargıcı gerektiriyor. Objektif, tarafsız. Tam tersine bu araştırmanın öyle bir yargıca ihtiyacı var diyen Jean sesini yükseltmişti. Katilin peşini bırakmayacak ve polisler üzerinde baskı kuracak çetin bir yargıç. Bu dosyayı diğer dosyalar gibi değerlendirecek bir devlet memuru değil. Tanrım, daha kaç ceset gerekiyor? Başkan ilk kez gülümsedi. Benekli parmaklarıyla deri sümenine hafif hafif duruyordu. Her ne olursa olsun isim yukarıdan gelecek. Bu olay tam bir bokla değnek. Üç cinayet. Davadan sorumlu sorgu yargıcı canlı canlı yakıldı. Medya pusuda. Hükümetin böyle bir şeye tahammülü yok. Rashida Dati beni bizzat aradı. Dava politik bir hal aldığında kesin çıkmaza girerdi. Soruşturma konusuna gelince gösterilen çaba beklenen sonuçlar üzerinde ters tepki yapardı. Bir süre kırtasiye. Rekabet halinde ekipler. Jean dava konusunda tam ters bir yöntemden yanaydı. Küçük bir ekip. Katille teke tek bir düello. Bir şey daha var dedi başkan boğuk bir ses tonuyla. Doğu Timor'la ilgili dosya. Jean doğruldu. Bu dosyayı tamamen unutmuştu. Celp kağıtları, güç çevrelerindeki yankıları, Claire'in postaları yollayıp yollamadığını düşündü. Bana telefon geldi hiç istemediğim yerlerden. Jean'ın cevabı hazırdı. Claire bu sabah çalışmamıştı. Ancak Gimenez ve çetesinin celp emirleri masasındaydı. Onları yazmak ve özel kurye ile yollamak için acele etmişti. Dava henüz çok başında dedi başkan kısaca. Bildiğim kadarıyla daha başlamadı bile. Dosyam boş. Öyleyse insanları neden ayaklandırdın? Bana güvenmiyor musun? Gimenez ile diğerlerinin avukatları celp emirlerinin üstesinden kolayca gelecektir. İspat edici evrakı isteyeceklerdir. Davadan alınman için siyasal görüşünü gündeme getireceklerdir. Jean cevap vermedi. Başkan devam etti. Başka bir sorun daha var. Şu talepte bulunduğum bir dizi dinleme. Liste burada dedi. Sümenine yeniden hafifçe vurarak. Seni daha akıllı sanırdım. İptal kararına doğru hızla gidiyorsun. Elinde aleyhlerine hiçbir şey olmadığı halde şüphelilerin özel hayatlarına tecavüz ediyorsun. Ve kaynaklarıma göre bu dinlemelerden de bir şey çıkmamış. Hangi kaynaklar? Başkan soruyu bir hareketle geçiştirdi. Çok hızlı gitmek istiyorsun Jean. Bu hep yaptığın bir hata. Muhakeme usulü bir mukavemet koşusudur. Festina lente. Ağır ağır acele et. Davadan alındın mı? Bırak bitireyim. Dosyadan bir kağıt çıkardı. Jean bulunduğu yerden neyle ilgili olduğunu göremiyordu. Siyad benimle temasa geçti. Dinlemelerden biri için bir izin eksikmiş. Jean ellerini yumruk haline getirdi. Avuçları terlemişti. Başkan kağıdı ona doğru uzattı. Bu dosyada bu psikiyatrin ne işi var? Onu neden dinlemeye aldırdın? Neden izin yazısını hazırlamadın? Blöf tek çözüm yoluydu. Psikiyatrın dinlenmesi başka bir dosyayla ilgili. Umarım. Hangi dosya? Yamyam katil. Bir tüyo aldım. Psikiyatr katilin babasını tedavi ediyor. Neden bundan Tan'a bahsetmedin? Önce verileri teyit etmek istiyordum. Ve bu psikiyatrı dinlemeye aldırdın. Sadece teyit etmek için demek. Bunlar rezil yöntemler Jean. Tüyonun kaynağı ne? Söyleyemem. Yargıç hışımla masaya vurdu. Bu gerçekten öfkelendiğinin ilk belirtisiydi. Kendini ne sanıyorsun? Bir gazeteci mi? Her bakımdan şeffaf olmak zorundayız yavrum. Ben senin yavrun değilim. Tan'a bilgi vermeden önce bu dinlemeler gerekliydi. O halde... Jean tereddüt etti. Sorunu halletmek için yapabileceği tek hareket vardı. Ferro'nun İspanyol'la yaptığı iki seansın kayıtlarını vermek. Ama o zaman da davayı elinden kaçıracaktı. Kanıtlarına elveda diyecekti. Şüphelerim doğrulanmadı diye yalan söyledi. Hiçbir şey elde edemedim. Kayıtlar sende mi? Hayır, hepsini imha ettim. Mühürlü olanları da mı? Hepsini. Her akşam o günün kayıtlarını alıyordum. Transkripsiyonları onları yoktu. Diski dinliyor, orijinalleriyle birlikte imha ediyordum. Başkan sanki bir emir yazacakmış gibi dolma kalemini aldı. İri parlak bir Mont Blanc. Tüm bunları bir düzene koymamız ve belirsizlikleri ortadan kaldırmamız lazım. Tüm bunlar da ne? Timur, davadan alındın. Acta est fabula. Oyun bitti. Nişan gülümsedi. Aslında umurunda değildi. Hatta rahatlamıştı bile. Kafasında tek bir şey vardı. Nerede olursa olsun Joachim'i durduracak kişi oydu. Bu amacına ulaşmak için de tek bir çözüm yolu vardı. Soruşturmayı tek başına sürdürmek. Yasaların dışına çıkarak. Bu durumda dedi Jean, açığa alınmış oluyorum. Kullanmadığım bir hayli iznim var. Bir sorun olacağını sanmıyorum. Nasıl istersen. Başkan bir çekmeceyi açtı, bir pro aldı. Ağır hareketlerle ucunu küçük bir giyotine yerleştirdi. Ofiste yankılanan bir klak sesi duyuldu. Jean yavaşça ayağa kalktı. Artık elleri terlemiyordu. Tamamen yatışmıştı. Gitmeden önce yine de sana bir hakikati söyleyeceğim dedi. Son derece yumuşak bir ses tonuyla. Başkan elindeki ağır altın bir düpon çakmakla oynayarak Jean'a baktı. Sen maço, koca bir aptalsın dedi Jean sakin bir tavırla. Başkan yeni yapılmış dişlerini sergileyerek sırıttı. Bu tür iltifatlarla bir yere varmak istiyorsan sana sadece şunu söyleyeceğim. Git kendini düzleyin mi diye sordu Jean masasının üzerine eğilerek. Ama zaten düzülüyorum. Hem de uzun zamandan beri senin tarafından, Nanterre Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki diğer herkes tarafından, yargıçlar, savcılar ve avukatlar tarafından, sadece terfilerinden ve emekliliklerinden başka bir şey düşünmeyen aşağılık ve kadın düşmanı salaklar tarafından. Başkan cevap vermeden pürosunu yaktı. Altın çakmağı güneşte parlıyordu. Alev gri ve soğukkanlı yüzünün önünde dans etti. Bu taş gibi yüz ifadesi onu yeniden gerçeğe döndürdü. Sinirlenmek hatta bağırmak hiçbir işe yaramazdı. Acta est fabula. Jean onun altın tüpontuyla suratını yakma arzusuna engel olamayacağından korkarak koşar adım odadan çıktı. Bölüm sonu sayfa 167. Yabancı kelimeler. Langleber. L-A-N-G-L-E-B-E-R. Mesut. M-E-S-S-A-O-U-D. Michel Foucault. M-I-C-H-E-L-C-O-U-C-A-U-L-T. Level. L-E-V-E-L. Duralex Sedlex. D-U-R-A-L-E-X S-E-D-L-E-X. Festina Lente. F-E-S-T-I-N-A-L-E-N-T-E. Acta est fabula. A-C-T-A-E-S-T-F-A-B-U-L-A.